Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Aşkın Celladı ve Diğer Psikoterapi Öyküleri. Irwin D. Yalom. 1. Kaset 1. Yüz. Remzi Kitapevi. 8. Basım 1999. Çeviren Handan Saraç. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Elvan Eker. Sol, Stockholm'dan gelen ve açamadığı 3 mektuptan dolayı niye acı çekiyordu? Thelma'yı geçmişteki bir aşk macerasına bu kadar bağlayan şey neydi? Carlos'un maço fantazileri onu yavaş yavaş öldüren kanseri kabullenmesine nasıl yardımcı oldu? Elinizdeki bu kitapta psikoterapist Irwin D. Yalom'un yalnızlık, ölüm korkusu, yaşama amacını yitirme gibi aslında hiçbirimizin tamamen kaçamayacağı temel insanlık kaygılarından rahatsız olan hastalarıyla yaptığı çalışmalardan seçtiği 10 ilginç öykü bulacaksınız. Doktor Yalom bu öyküleri aktarırken bir insan olarak psikiyatrın terapi sürecinde karşılaştığı güçlükleri de duygusal ve sürükleyici bir dille anlatıyor. Aşkın Celladı. Bu kitapta yer alan hikayelerdeki kişilerin isimleri, karakteristik özellikleri ve diğer ayrıntılar değiştirilmiştir. Ön söz. Şöyle bir sahne düşünün. Birbirlerini tanımayan 300-400 kişiye çift çift ayrılmaları ve eşlerine şu bir tek soruyu tekrar tekrar sormaları söyleniyor. Ne istiyorsun? Daha basit bir şey olabilir mi? Masum bir soru ve onun yanıtı. Oysa ben bu grup alıştırmasının beklenmedik güçte duygular uyandırdığına defalarca tanık olmuşumdur. Çoğu kez birkaç dakika içinde o da yoğun bir heyecanla sarsılır. Erkekler ve kadınlar hem hiç de çaresiz ve yoksul olmayan başarılı, sağlıklı, iyi giyimli, yürürken ışıltılar saçan insanlar ta derinlerinde çalkantılar yaşarlar. Sonsuza dek yitirmiş oldukları kişilere, ölmüş ya da yanlarında olmayan anne ve babalara, eşlere, çocuklara, arkadaşlara seslenirler. Seni tekrar görmek istiyorum. Sevgini istiyorum. Benimle gurur duyduğunu bilmek istiyorum. Seni sevdiğimi ve bunu sana hiç söylemediğim için ne kadar pişman olduğumu bilmeni istiyorum. Dönmeni istiyorum. Öyle yalnızım ki. Hiç yaşamadığım çocukluğumu istiyorum. Sağlıklı olmak, yeniden genç olmak istiyorum. Sevilmek, sayılmak istiyorum. Yaşamımın bir anlamı olsun istiyorum. Bir şey başarmak istiyorum. Umursanmak, önemli olmak, anımsanmak istiyorum. Ne çok istek, ne çok özlem ve ne çok acı. Yüzeye ne kadar yakın, yalnızca birkaç dakika derinde. Yazgı acısı, varoluş acısı, hep orada olan, yaşam zarının hemen altında sürekli uğulduyan acı. Ulaşılması böylesine kolay olan acı. Pek çok şey, basit bir grup alıştırması, birkaç dakikalık derin düşünce, bir sanat yapıtı, bir vaaz, kişisel bir kriz, bir kayıp, bize en derindeki isteklerimizin hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini anımsatır. Genç kalmak, yaşlanmayı durdurmak, yitirdiğimiz insanların dönmesi, ebedi aşkı bulmak, himaye edilmek, anlam ve önem kazanmak, ölümsüzlüğe kavuşmak. Ne zaman ki bu ulaşılmaz istekler tüm yaşamamıza egemen olur, o zaman yardım almak için aileye, dostlara, dine, bazen de psikoterapistlere yöneliriz. Bu kitapta yardım için terapiye yönelen ve çalışmaları sırasında varoluş sancılarıyla cebelleşen 10 kişinin öyküsü var. Aslında bu kişilerin bana geliş nedeni bu değildi. Tersine, tümünün dertleri günlük yaşamın sıradan sorunlarıydı. Yalnızlık, değersizlik duygusu, iktidarsızlık, şiddetli baş ağrıları, kompulsif cinsellik, şişmanlık, yüksek tansiyon, keder, kara sevda, değişken ruh durumları, depresyon. Yine de her nasılsa, her bir öyküde farklı biçimde gelişen bir her nasılsa, terapi bu gündelik sorunların derin köklerini, varoluşun temeline doğru uzanan kökleri açığa çıkardı. Öykülerin tümünde aynı çığlık yankılanıyor. İstiyorum, istiyorum. Hastalardan biri yaşayan iki oğlunu ihmal ederken ölen sevgili kızımı geri istiyorum diye haykırıyordu. Bir diğeri lenf kanseri bedeninin her köşesine yayılırken gördüğüm her kadını düzmek istiyorum diyordu ısrarla. Bir başkasıysa açmak cesaretini bulamadığı üç mektubun sancılarıyla kıvranırken hiç yaşamadığım çocukluğumu, annemi, babamı istiyorum diye yalvarıyordu. Kendinden 35 yaş genç bir erkeğe duyduğu saplantısal aşktan vazgeçemeyen yaşlı bir kadın da sonsuza dek genç olmak istiyorum diyordu. Psikoterapinin ana maddesinin çoğu kez iddia edildiği gibi bastırılmış içgüdüsel yönelişler ya da trajik bir kişisel geçmişin iyi gömülmüş kırık dökük parçaları değil, daima bu tür bir varoluş sancısı olduğuna inanıyorum. Bu 10 hastanın her biriyle sürdürdüğüm terapideki başlıca bilimsel varsayımım, ki tekniğim de bu varsayım üzerine kurulmuştur, temel kaygıların insanların yaşamın acımasız gerçekleriyle, yani varoluşun verileriyle başa çıkmak için harcadıkları bilinçli ve bilinçsiz çabalardan kaynaklandığıdır. Psikoterapi açısından özellikle önem taşıyan 4 değiştirilemez gerçek görüyorum. Her birimiz ve sevdiklerimiz için ölümün kaçınılmazlığı, yaşamımızı kendi irademizle biçimlendirme özgürlüğümüz, nihai yalnızlığımız ve son olarak yaşamın belirgin bir anlamda yoksun oluşu. Bu veriler ne kadar acımasız da görünse, aynı zamanda aklın ve kurtuluşun tohumlarını taşırlar. Bu 10 psikoterapi öyküsünde varoluşun gerçekleriyle yüzleşmenin ve bu gerçeklerin gücünü kişisel değişim ve büyümenin hizmetinde kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi umuyorum. Yaşamın bu gerçekleri arasında en açık olanı, sezgisel biçimde en kolay anlaşılanı ölümdür. Erken bir yaşta, çok kez sanıldığından çok daha erken yaşlarda ölümün geleceğini ve ondan kurtuluş olmadığını öğreniriz. Yine de Spinoza'nın deyişiyle her şey kendi varlığı içinde sürekliliğini korumaya çabalar. İnsanın özünde var olmayı sürdürme dileğiyle kaçınılmaz ölüm bilinci arasında kesintisiz sürüp giden bir çatışma vardır. Ölüm gerçeğine uyum sağlayabilmek için onu yatsıma ya da ondan kaçıp kurtulma yolları tasarlamakta üstümüze yoktur. Çocukluğumuzda anne ve babalarımızın pekiştirdiği güvenin yanı sıra dini ve dünyevi masalların da yardımıyla ölümü yatsırız. Sonraları onu bir canavar, bir kum adam, bir şeytan gibi bir varlığa dönüştürerek kişileştiririz. Ne de olsa eğer ölüm peşimize düşen bir varlıksa ondan kaçıp kurtulmanın bir yolunu bulabiliriz. Üstelik ölüm taşıyan bir canavar ne kadar ürkütücü olursa olsun gerçeğin kendisinden, yani insanın kendi ölümünün tohumlarını kendi içinde taşıdığı gerçeğinden daha az ürkütücüdür. Daha sonra çocuklar ölüm korkusunu hafifletecek başka yöntemler denerler. Ölümle alay ederek onun zehrini alırlar. Gözüpek davranışlarla ona meydan okurlar. Ya da tereyağlı sıcak patlamış mısırla akranlarının güven veren beraberliğinde hayalet öyküleri dinleyip korku filmleri izleyerek onu köreltirler. Yaşımız büyüdükçe ölümü kafamızdan çıkarmayı öğreniriz. Dikkatimizi başka şeylere veririz. Ölümü olumlu bir şeye dönüştürürüz. Öbür tarafa göçmek, yuvaya dönmek, Tanrı'ya kavuşmak, nihayet huzur bulmak. Yüreklendirici mitlerle onu yatsırız, kalıcı yapıtlarla. Tohumumuzu çocuklarımız aracılığıyla geleceğe göndererek ya da tinsel süreklilik vaat eden bir din sistemini benimseyerek ölümsüzlüğü yakalamaya çabalarız. Pek çok kişi ölümü yatsımanın böyle açıklanmasına karşı çıkar, saçma der. Biz ölümü yatsımıyoruz ki, herkes ölecek. Bunu biliyoruz. Gerçekler apaçık ortada. Ama bunun üzerinde durmanın ne anlamı var ki? Gerçek şu ki biliyoruz ama bilmiyoruz. Ölüm hakkında bir şeyler biliyoruz. Akıl yoluyla gerçekleri kavruyoruz. Ama aklımızın bizi başa çıkamayacağımız dozda kaygıdan koruyan bilinç dışı bölümü, ölümün çağrıştırdığı dehşete ayırıp saf dışı bırakıyor. Bu ayırma işlemi bilinç dışı, gözle görülmeyen bir şey. Ama yatsıma mekanizmasının bozulup ölüm korkusunun olanca gücüyle ortaya çıktığı nadir durumlarda onun varlığına inanabiliyoruz. Bu çok seyrek. Bazen yaşam boyunca yalnızca bir ya da iki kez olabilir. Kimi zaman uyanık durumda, bazen ölüme kıl payı yaklaşmanın ardından ya da sevilen bir kimse öldüğü zaman olur bu. Ama ölüm korkusu daha yaygın olarak karabasanlarda yüzeye çıkar. Karabasan amacına ulaşamamış bir düştür. Kaygıyı denetleyemeyerek uykunun bekçisi rolünde başarısız olmuş bir düş. Karabasanlar görünür içerikleri bakımından farklı da olsalar her karabasanın temelindeki süreç aynıdır. İşlenmemiş ölüm korkusu muhafızlarından kurtulup bilince fırlamıştır. Sahibini arayan düşler öyküsü, ölüm korkusunun kaçıp kurtuluşunun ve aklın onu denetim altında tutmak için harcadığı son çabaların eşsiz bir kulis görünümünü veriyor. Burada Marvin'in karabasanındaki her tarafa yayılmış karanlık ölüm imgeleri arasında yaşamı destekleyen, ölüme meydan okuyan bir alet var. Düşü görenin ölümle cinsel bir düelloya girişmek için kullandığı parlak, beyaz uçlu baston. Cinsel eylem öbür öykülerin kahramanları tarafından da güçsüzleşmeyi, yaşlanmayı ve yaklaşan ölümü def edecek bir tılsım gibi görülüyor. Örneğin genç bir adam öldürücü kanserine inat, karşı konulmaz bir itkiyle giriştiği rastgele cinsel eylemler, tecavüz yasal olsaydı ve yaşlı bir adamın artık yaşamayan sevgilisinden gelmiş 30 yıllık sararan mektuplara sımsıkı tutunuşu, usulca gitme. Yaklaşan ölümle yüz yüze kalan kanser hastalarıyla çalıştığım uzun yıllar boyunca onların ölüme ilişkin korkularını hafifletmek için benimsedikleri özellikle güçlü ve yaygın iki inanç ya da kuruntu dikkatimi çekmişti. Bir güvenlik duygusu yaratan bu inançlardan biri insanın kendi kişisel özelliğine olan inancı, diğeri ise nihai bir kurtarıcının varlığına ilişkin inançtır. Bunlar sabit yanlış inançları temsil etmeleri açısından kuruntu kapsamına girmekle birlikte burada kuruntu terimini küçük düşürücü anlamında kullanmıyorum. Bunlar herhangi bir bilinç düzeyinde hepimizin içinde var olan ve bu öykülerin birkaçında rol oynayan evrensel inançlardır. Özel olma, bir kimsenin insan biyolojisinin olağan yasalarının ve yazgının ötesinde dokunulmaz ve incitilemez olduğu inancıdır. Yaşamın herhangi bir noktasında hepimiz bir krizle karşı karşıya kalabiliriz. Bu ciddi bir hastalık, meslekte başarısızlık veya boşanma olabilir. Ya da benim başıma geleceğini hiç düşünmemiştim öyküsünde Elva'ya olduğu gibi cüzdanını çaldırma türünden basit fakat insanın sıradanlığını bir anda açıkça ortaya koyup yaşamın sürekli yükselen bir sarmal olacağı yolundaki yaygın varsayıma kafa tutan bir olay olabilir. Özel olduğumuza inanmak içten içe bir güvenlik duygusu sağlarken ölümü yatsımaya ilişkin diğer önemli mekanizma, nihai bir kurtarıcıya inanç, bir dış güç tarafından sürekli gözetilip korunduğumuzu hissetmemize olanak verir. Sendelesek de, hasta da olsak, yaşamın tam sınırına da gelsek, inanırız ki bizi daima geri getirecek olan büyük ve her şeye gücü yeten bir hizmetkar vardır. Bu iki inanç sistemi, insanlık durumuna verilen bu iki taban tabana zıt yanıt, birlikte bir diyalektik oluştururlar. İnsan ya da kahramanca bir kendine güvenle özerkliğini vurgular ya da üstün bir güçle kaynaşma yoluyla güvenlik arar. Yani belirir veya birleşir, ayrılır veya içine gömer. Ya kendi kendinin ana babası olur ya da ebedi çocuk olarak kalır. Çoğumuz çoğu zaman ölümün bakışından tedirgince kaçınarak rahatımıza bakar. Kıs kıs gülüp Woody Allen'la aynı fikirde olduğumuzu söyleriz. Ölümden korkmuyorum. Sadece geldiği zaman orada olmak istemiyorum. Oysa bir başka yol, psikoterapiye uygulanabilen eski bir gelenek vardır ki bize tam ölüm bilincinin aklımızı olgunlaştırıp yaşamımızı zenginleştirdiğini öğretir. Hastalarımızdan birinin ölümün eşiğindeki sözleri, tecavüz yasal olsaydı öyküsünde, somut ölüm gerçeğinin bizi yok etmesine karşın ölüm fikrinin bizi kurtarabileceğini ortaya koymaktır. Varoluşun bir başka verisi olan özgürlük, bu 10 hastadan bazılarını bir çıkmaz karşısında bırakmaktadır. Şişman bir hasta olan Betty, beni görmeye gelmeden hemen önce çılgınca yediğini ve ofisimden ayrılır ayrılmaz yine çılgınca yemeği planladığını bildirdiği zaman, beni kendisinin denetimini üstlenmeye ikna ederek kendi özgürlüğünden vazgeçmeye kalkışıyordu. Bir başka hastanın, Aşkın Celladı öyküsündeki Thelma, tüm terapi süreci eski bir sevgiliye, veya terapiste teslim olma temasının ve benim ona kendi gücünü ve özgürlüğünü yeniden kazanmasına yardım amacıyla strateji arayışlarımın çevresinde dönüyordu. Bir veri olarak özgürlük, ölümün tam antitezi gibi görünür. Ölümden korkarken özgürlüğü genellikle su götürmez bir biçimde olumlu bir şey olarak düşünürüz. Batı uygarlığının tarihi özgürlük özlemiyle kesintilere uğramış, hatta onun gücüyle sürüklenmiş değil midir? Oysa varoluşçu bir bakış açısından özgürlük, gündelik deneyimlerin tersine yaşam sürecimizi ebedi ve görkemli bir planı olan bir evrende geçirmediğimizi öne sürmesi bakımından kaygıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Özgürlük, insanın kendi seçimlerinden, eylemlerinden, kendi yaşam durumundan sorumlu olduğu anlamına gelir. Sorumlu kelimesi çeşitli biçimlerde kullanılabilmekle birlikte ben Sartre'ın tanımını tercih ediyorum. Sorumlu olmak, yaratıcısı olmak demektir. Yani her birimiz kendi yaşam planımızın yaratıcısı olmak durumundayız. Her şey olma özgürlüğümüz vardır. Yalnızca özgür olmama özgürlüğümüz yoktur. Sartre'ın dediği gibi özgürlüğe mahkumuz biz. Aslında bazı filozoflar daha da fazlasını iddia etmektedir. İnsan aklının yapısı her birimizi dış gerçekliğin yapısından, zamanın ve uzayın biçimlenişinden bile sorumlu kılar. Kaygı işte burada, kendi kendini yapılandırma fikrinde yatar. Bizler belirgin bir yapı arayan yaratıklarız ve altımızda hiçbir şeyin, hiçbir temelin bulunmadığını ima eden bir özgürlük kavramı bizi ürkütür. Her terapist bilir ki terapideki ilk can alıcı adım hastanın kendi olumsuz yaşam durumunun sorumluluğunu üstlenmesidir. İnsan sorunlarına kendisinin dışındaki bir gücün ya da aracının neden olduğuna inandığı sürece terapinin bir etkisi olmaz. Öyle ya, eğer sorun dışarıda bir yerdeyse neden insanın kendisini değiştirmesi gereksin? Değiştirilmesi ya da değiş tokuş edilmesi gereken dış dünya, yani arkadaşlar, iş, eş gibi şeylerdir. Nitekim usulca gitme öyküsünde her şeye burnunu sokan mütehakkim bir muhafız eşten yakınan Dave, o hapishanenin inşasından nasıl kendisinin sorumlu olduğunu kavrayıp teslim edene dek terapide bir ilerleme kaydedememişti. Hastaların sorumluluk almaya direnme eğilimi göstermesi nedeniyle terapistler onların kendi sorunlarını nasıl kendilerinin yarattıklarını fark etmelerini sağlayacak teknikler geliştirmek zorundadırlar. Bu vakaların birçoğunda kullandığım güçlü bir teknik burada ve şimdiye odaklanmayı esas alır. Hastalar dışarıdaki yaşantılarında kendilerini çileden çıkartan insanlar arası sorunların aynılarını terapi ortamında da yaratma eğiliminde olduklarından, dikkatimi hastanın geçmiş ya da şimdiki yaşamındaki olaylardan çok onunla benim aramda o anda olup biten üzerinde yoğunlaştırırım. Terapi ilişkisinin ya da bir terapi grubunda grubun üyeleri arasındaki ilişkilerin ayrıntılarını inceleyerek bir hastanın diğer insanların tepkilerini nasıl etkilediğini hemen orada gösterebilirim. Şöyle ki Dave evliliğine ilişkin sorunların sorumluluğunu üstlenmekten kaçınabilse de grup terapisinde doğrudan doğruya kendisinden kaynaklanan verilere karşı çıkamıyordu. Bir başka deyişle onun ketum, taciz edici, kaçamak davranışları grubun diğer üyelerini de kendisine karşı tıpkı evde karısının gösterdiği gibi tepki göstermeye itiyordu. Benzer bir biçimde Betty'nin, şişman bir hanım, terapisi de Betty yalnızlığının sorumluluğunu o uçuk, köksüz Kaliforniya kültürüne yükleyebildiği sürece etkisiz kalmıştı. Ancak ben birlikte geçirdiğimiz saatlerde onun kişisel düzeye inmeyen, uzaklaştırıcı, çekingen tutumunun terapide de nasıl aynı kişisellikten uzak ortamı yarattığını gösterdikten sonradır ki kendi yalnızlığını yaratma sorumluluğunu araştırmaya başlayabilmişti. Sorumluluk üstlenmek hastayı değişim geçidine sokmakla birlikte değişimle eş anlamlı değildir. Ve bir terapist içgörüyle sorumluluk almaya ve kendini gerçekleştirmeyle ne denli ilgilenirse ilgilensin, gerçek arayışı daima değişimdir. Özgürlük bizim yalnızca yaşam seçimlerimizin sorumluluğunu üstlenmemizi gerektirmekle kalmaz. Aynı zamanda değişim iradeye dayalı bir eylem gerektirdiğini de öne sürer. İrade, terapistlerin seyrek olarak açıkça kullandıkları bir kavram olmakla birlikte aslında bir hastanın iradesini etkilemek için çok çaba harcarız. Anlamanın kaçınılmaz bir biçimde değişime yol açacağını varsayarak ve bu inandırıcı deneysel destekten yoksun, dünyevi bir inançtır, durmaksızın açıklar ve yorumlarız. Yıllar süren açıklama ve yorumlar değişimi gerçekleştirmede etkisiz kaldığı zaman doğrudan doğruya iradeye hitap etmeye başlayabiliriz. Çaba da gereklidir. Çaba göstermek zorundasın. Düşünmenin ve analizin bir sırası vardır ama eylemin de bir sırası vardır. Bu doğrudan uyarıda sonuç vermezse terapist bu öykülerin tanıklık ettiği gibi bir insanın diğer bir insanı etkilemek için kullanılabileceği tüm bilinen yöntemleri kullanmak durumunda kalır. Böylece öğüt vererek, tartışarak, kızdırarak, tatlı sözlerle kandırarak, dürterek, yalvararak ya da yalnızca katlanarak hastanın nevrotik dünyasının düpedüz yorgunluktan yıkılıp gideceğini umut eder. Eylemin itici gücü olan irade yoluyladır ki özgürlüğümüz icra edilmiş olur. İradeye dayanan hareketin iki aşamadan oluştuğunu düşünüyorum. Kişi bir şeyi dilekle başlatır ve kararla gerçekleştirir. Bazı insanlar bir tür istek tıkanıklığı yaşarlar. Ne hissettiklerini de, ne istediklerini de bilmezler. Kendi fikirleri, dürtüleri, eğilimleri olmadığından başkalarının arzularına tutunan asalaklara dönüşürler. Bu tür insanlar genellikle sıkıcıdır. Betty de kendi arzularını bastırdığı için sıkıcıydı ve diğer insanlar ona istek ve düş gücü sağlamaktan usanıyorlardı. Bazı hastalarda karar veremezler. Ne istediklerini ve ne yapmaları gerektiğini tam olarak bildikleri halde eyleme geçemezler ve karar kapısının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşarak azap çekerler. Üç açılmamış mektuptaki sol, aklı başında her insanın mektupları açacağını biliyordu. Mektupları uyandırdığı korku iradesini felce uğratıyordu. Thelma, aşkın celladı, aşk saplantısının yaşamını gerçeklikten yoksun kıldığını biliyordu. Kendi deyişiyle yaşamını 8 yıl öncesinde yaşadığını ve bundan kurtulmak için bu çılgınca sevdadan vazgeçmesi gerektiğini biliyordu. Ama bunu yapamıyor ya da yapmak istemiyor ve benim iradesini güçlendirip harekete geçirme yolundaki tüm çabalarıma şiddetle direniyordu. Karar vermek bazılarını varoluşun özüne kadar inen pek çok nedenle güçtür. John Gardner'ın Grendel adlı romanında yarattığı bilge bir adam, yaşamın gizleri üzerindeki düşüncelerini iki basit fakat korkunç önermeyle özetler. Her şey solup gider, her seçenek diğerlerini saf dışı bırakır. İlk önermeden, yani ölümden zaten söz etmiştim. İkincisi, yani seçeneklerin birbirlerini saf dışı bırakması, karar vermenin neden güç olduğunu anlamak için önemli bir anahtardır. Her karar kaçınılmaz bir biçimde felakete yol açar. Her evet için bir de hayır olması gerekir. Her karar öbür seçenekleri saf dışı bırakır ya da öldürür. Thelma da sevgilisiyle ilişkisini bir kez daha canlandırma olasılığına, bu olasılık son derece küçük olsa da sıkıca tutunuyordu. Çünkü bu olasılıktan vazgeçmek ölüm anlamına geliyordu. Üçüncü bir veri olan varoluşsal yalnızlık, insanın kendisiyle diğerleri arasındaki aşılmaz boşluktur. Kişiler arasındaki derin ve doyurucu ilişkilerde bile var olan bir boşluk, İnsan yalnızca başka varlıklardan değil, kendi dünyasını oluşturduğu ölçüde dünyadan da yalıtılmış durumdadır. Bu yalnızlığın diğer iki tür yalnızlıktan, kişilerin arasındaki ve kişinin içindeki yalnızlıktan ayırt edilmesi gerekir. İnsan kişiler arası yalnızlığı yakın sosyal etkileşime olanak veren sosyal becerilerden ya da kişisel yapılısından yoksun olması halinde yaşar. Kişinin içindeki yalnızlıksa benliği oluşturan parçaların birbirinden kopması halinde. Örneğin insanın duygularını bir olayın anısından koparıp ayırdığı zaman olduğu gibi ortaya çıkar.